Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayağ Gökçe. Eserin adı İşte Türkiye'nin Kuruluş Reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün Akıllı Projeleri 4. Cilt. Türü Araştırma. İnkılap Yayınları 2012. ISBN No'su 978-975-10-3323-9. Bu kitap 471 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. O nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı? Devrim ve karşı devrim. Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet mucizesi akıllı projelerin, akıllı projeler ise Aklı Kemal'in, Atatürk'ün aklının bir ürünüdür. Aklı Kemal'in 4. cildinde yer alan Atatürk'ün akıllı projeleri şunlardır. Uçak sanayi projesi, havacılık ve uzay öngörüsü, Türk havacılık tarihinin kısa bilançosu, Kurtuluş Savaşı'nda kırık kanatlar mucizesi, Atatürk'ün Kayseri, Ankara, Eskişehir uçak ve motor fabrikaları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın yerli uçakları, 1930'larda uçak ihraç eden Türkiye gerçeği, Atatürk'ün bilinmeyen uzay öngörüsü ve Ay projesi, 1940'larda Türkiye'nin yaptığı yarasa uçak, uçan kanat, ilk yerli savaş uçağı, Mehmetçik projesi ve Ankara Rüzgar Tüneli, 1950'lerde ABD raporlarıyla ve istekleriyle Türk uçak fabrikalarının tava, tencere ve traktör fabrikasına dönüştürülmesi. Dinde öze dönüş projesi. Atatürk'ün bilinmeyen din anlayışı, İslam Rönesansı'ndan hurafelerin bataklığına İslam dünyası. Osmanlı'da dinde öze dönüş çalışmaları, Atatürk'ün 1930'lardaki din ve İslam eleştirilerinin unutulan devrimci nedenleri. 1932'de Atatürk'ün 9 seçilmiş hafızla Dolmabahçe'deki bir haftalık Kur'an çalışması. Doktor Reşit Galip'in Türk'ün milli dini İslam tezi, tarih kurultaylarında Hazreti Muhammed'e sahip çıkılması, Atatürk'ün Ayasofya'da planladığı büyük din tartışması, Türkçe Kur'an, dua, hutbe, ezan, salat konusundaki gerçekler. Mehmet Akif ve Kur'an tercümesi, Atatürk'ün İslam'a büyük hizmetleri, 1950'lerde dinde öze dönüş projesinin yok edilmesi. Tarih ve dil tezleri projesi. Türk tarih tezinin uluslararası kaynakları, Cumhuriyet'in batı merkezli tarihe başkaldıran kültür uygarlık eksenli bilimsel tarih kitapları, tarih kurultayları, dil devrimiyle Türkçenin kurtuluşu, güneş dil teorisinin uluslararası kaynakları, dil kurultayları, tarih ve dil tezlerinin bilimsel boyutu ve uluslararası etkisi, Atatürk'ün dil bilim, köken bilim çalışmaları, Atatürk'ün bilim kurgu, tarih, dil görüşü, Atatürk'ün antropoloji çalışmaları, ırkçı Nazi antropolojisine eşitlikçi brakisefal Avrasya kuramıyla başkaldırı, Atatürk'ün antropoloji çalışmalarının bilimsel niteliği ve ırkçılık karşıtlığı, 1940'larda ve 1950'lerde tarih ve dil tezleri projesinin yok edilmesi. Atatürk akıllı projelerini geliştirirken tarihi tecrübelerden, Tanzimat'tan beri devam eden kırılgan ve kararsız Osmanlı modernleşmesinden, 15. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlanmasından, Türk İslam tarihinin aydınlık sayfalarından, okuduğu 5000'e yakın kitaptan ve Allah vergisi dehasından yararlanmıştır. Atatürk'ün akıllı projeleri, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yok edilmeye başlanmıştır. Ben bu konuları daha gençliğimden beri düşünen bir insanım. Eğer size bu konuları yeni düşünmeye başladığımı söylersem inanmayınız. Mustafa Kemal Atatürk. Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeyi engel hiçbir şey içermiyor. Atatürk 1923. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek. Gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaklar. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor. Atatürk 1936. Sinan Meydan 1975 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Artvin Şavşat'ta, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Atatürk, Ön Türk Tarihi ve Yakın Tarih çalışmalarına devam etmekte ve Bütün Dünya Dergisi'nde yazmaktadır. Yayımlanmış eserleri şunlardır. 1. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İstanbul 2005. 2. Son Truvalılar, Truvalılar, Türkler ve Atatürk, İstanbul 2005. 3. Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuk'un Deşifresi, İstanbul 2006. 4. Sarı Lacivert Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk, İstanbul 2006. 5. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2. Köken, İstanbul 2008. 6. Atatürk ile Allah Arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi, İstanbul 2009. 7. Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Parola Nuh, İstanbul 2009. 8. Sarı Paşam, Mustafa Kemal, İttihatçılar ve II. Abdülhamit, İstanbul 2010. 9. Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, İstanbul 2010. 10. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1, İstanbul 2010. 11. Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2, İstanbul 2011. 12. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 1, İstanbul 2012. 13. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 2, İstanbul 2012. 14. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 3, İstanbul 2012. Neden Aklı Kemal? Bu Arapça tamlamayla kastettiğim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü hem onun aklı kemale ermiştir, yani o olgunlaşmış, mükemmelleşmiş bir akla sahiptir, hem de onun adı Kemal'dir. O nedenle o, aklı kemaldir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında dilciler, Arapça tamlamalarla yeni sözcükler türetmişlerdi. Ben de bu gelenekten yola çıkarak bugünlerin Atatürk karşıtı Arapçalarına, onların anlayacağı dille seslenmek istedim. Onlara aklı selimle hareket eden Mustafa Kemal'in neler başardığını anlatmak istedim. Onlara aklı Kemal'i anlatmak istedim. Türkçe anlattım, anlamadılar. Arapça anlatırsam belki anlarlar diye düşündüm. Not: Gerçek bir Türkçe aşığı olan Atatürk, 1930'larda Arapça Kemal adını Türkçe kale anlamına gelen Kamal biçiminde yazıp söylemiştir. Onda hayran olduğum iki olağanüstü nitelik var. Biri alev gibi parlayan yurt sevgisi, öteki eserine mutlak bir mantık ve birlik sağlayan özgüven. Bir tek adam her şeyi tasarlamış, her şeyi gerçekleştirmiştir. Onun kazandığı ün ve gördüğü saygının yüceliği, eşsizliği kolayca anlaşılır. Fransız başbakanlarından Edward Herriot, 1938. Ön söz. Kemalist aklı kullanmak. İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği bir akla sahip olmasıdır. İnsanlar beyinlerini kullanarak akıllı davranabilirler ve akılları sayesinde de her türlü gelişmeye ve değişime ayak uydururlar. Bugün insanlığın sahip olduğu uygarlığın getirdiği bütün değerlerin insan aklının ürünü olduğunu bütün bilim kitapları yazmaktadır. İnsanlar akıl sahibi olduklarının bilincine vardıktan sonra akıl yolu ile önlerini açarlar ve yaşam yolunda ilerlemek üzere akıllarını kullanırlar. Tarih öncesi dönemden başlayarak bugüne kadar birbiri ardı sıra gündeme gelen dönemler boyunca yaşanan olaylar ve yapılan çalışmalar günümüz dünyasında çok önemli bir bilgi birikimi ortaya çıkarmıştır. Günümüzün dünya güçleri ve büyük devleti böylesine bir bilgi birikiminin üzerine oturarak dünyaya egemen olmaya çalışmakta, bilgi gücünü en büyük güç olarak kullanma yollarıyla kendi akıllarının gösterdiği yollardan gitmektedirler. Bu çerçevede her güç merkezi kendi çıkarları doğrultusunda bir akıl oluşturmakta ve sürüp giden siyasal mücadele ortamında kendi akıllarının merkeze yer alacağı bir düzen arayışı içerisine girmektedirler. Her insan, geçmişten gelen yaşam biçimi ve eğitim düzeyi doğrultusunda kendi aklına sahip olurken, çeşitli siyasal merkezler ya da kuruluşlar, taşıdıkları kimliğe ve sahip oldukları konuma göre, en üst düzeyde çıkarlarını gerçekleştirmek üzere hareket etmektedirler. Arka düzeyde geliştirilen kimlik ve çıkar düzenleri doğrultusunda, bir akıl yaratılarak bu akıl ile dünya sorunları ele alınmaya ve sorunlar çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Akıllı yaratık olan insanların içinde yer aldığı her oluşumda ya da kurdukları her kurumda kişiselliğin ötesinde toplumsal, kurumsal ya da siyasal akıllar birbirinden farklı çizgilerde oluşturularak devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede akılcılığın giderek çıkarcılığa ve hegemonya düzenleri oluşturmaya yönelik bir çizgide kullanıldığı görülmüştür. Giderek içinden çıkılmaz bir hal alan günümüzün kaotik ortamının gündeme gelmesinin arkasındaki ana neden, çıkarcı akıllar arasında yaşanan hegemonya ve tüm dünyaya yönelik sömürü çekişmesidir. Teknolojik buluşlar ile giderek küçülen dünya üzerinde acımasız bir çıkarcı akıllar kavgası tırmanırken, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Akla Veda isimli kitaplar yayımlanarak bütün insanlığa akılcılıktan uzaklaşmak açıkça önerilmiştir. Pierre Abend'in Akla Veda isimli kitabına bakıldığı zaman, insanlığın akılcılıktan çıkarılarak akıl ötesi ya da akıl dışı metafizik yönlere doğru çekilmek istendiği göze çarpmaktadır. İnsanlığı akıl çizgisinden çekip alarak fizik ötesi yönlerde kullanmak isteyen çıkarcı akıl çevreleri, aynı zamanda dini öne çıkararak cemaatler üzerinden dini geniş halk kitleleri üzerinde etkin bir biçimde kullanmak ve bu yoldan halk kitlelerini küreselleşme adını verdikleri kendi çıkarcı düzenlerini yeni bir sömürge düzeni çerçevesinde bağlamak istemektedirler. Bu aşamada artık egemen güçlerin sahip oldukları bilgi birikimi ve aklı tamamen çıkarcı bir doğrultuda kullanarak yeni bir sömürge çağını açmaya çalıştıkları görülmektedir. Onlar küçük bir azınlık olarak bütün dünyaya egemen olabilme yolunda çıkarcı bir aklı en üst düzeyde kullanırlarken, kontrol etmek istedikleri dünya halklarının kendi akıllarını kullanarak böylesine bir çıkar düzenine karşı çıkmalarını önlemek üzere kitleleri cemaatler üzerinden dine doğru yönlendirmektedirler. Küresel emperyalizmin dayatmış olduğu akıl dışı yollar ters tepince insanlık yeniden uyanmaya başlamış ve uygarlığın getirmiş olduğu bilgi birikiminin ortaya çıkarmış olduğu modern akıl yeniden devreye girerek insanlığın kaderinde etkili olmaya başlamıştır. Eğitim görmüş her insanın normal olarak kendi aklıyla hareket ettiği gibi devletler ve toplumlar da geçmişten gelen bilgi birikiminin yönlendirdiği bir aklı yeniden uygulamaya başlamışlardır. Dini, ekonomik emperyalizmin bir alt kolu olarak kapitalistleştirme yolu ile yoksul kitleleri üzerinde egemen kılma çabaları yetersiz kalınca, açlık ve işsizlik en üst düzeylere doğru tırmanmaya başlamış, insanlığı geçen yüzyılda sosyalist ihtilallere götüren siyasal mücadeleler yeniden siyaset sahnesinde öne çıkmıştır. Sosyalist sistemin çöküşüyle beraber başlamış olan şaşkınlık ve belirsizlik dönemi sona ererken, uyutulmak istenen halk kitleleri önceden hazırlanan kalıplara sokulamamış ve bu nedenle küresel sermaye hegemonya düzenini sürdürebilmek doğrultusunda 3. Dünya Savaşı provokasyonlarına başlamıştır. Daha önceki 2. Dünya Savaşı sayesinde dünya hegemonyasını ele geçiren küresel sermaye yapılanması, bir dünya devletini çıkarları doğrultusunda oluşturabilmek üzere 3. Dünya Savaşı'nı tek çıkar yol olarak gördüğü için merkezi coğrafyadaki sıcak çatışmalar üzerinden bu çok tehlikeli projesini zorla dayatmaya başlamıştır. İçinde bulunulan bu yıl, bu tehlikeli proje açısından tarihsel kırılma noktasıdır. 20. yüzyılın başları itibariyle bütün dünyaya egemen olmak üzere harekete geçen küresel sermaye sahiplerinin 1. ve 2. Dünya Savaşları aracılığı ile gerçekleştirmek istedikleri bölgesel hegemonya düzenine merkezi alanın en merkezdeki ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti karşı çıkmıştır. Batı emperyalizmi üzerinden bölgeye getirilmek istenen hegemonya düzenine karşı anti-emperyalist çizgide bir kurtuluş savaşını gündeme getirmiş olan Mustafa Kemal, arkasına aldığı eski Osmanlı ahalisiyle bir uluslaşma süreci yaratmış ve ortaya çağdaş bir ulus devlet çıkarmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkan böylesine büyük bir çöküş olayı içerisinde Türklere sahip çıkan ve savaş sonrasında ulusal kurtuluş mücadelesine devam ederek Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti'ni tarih sahnesine çıkaran bir siyasal aklı bu devletin kurucusu Mustafa Kemal ortaya koymuştur. Tarihin kesişme noktasında bir büyük devrim Rusya'da gerçekleşince bu olayın yaratmış olduğu yeni dünya düzeni dengelerinden yararlanarak jeopolitik merkezde bir tam bağımsız Türk devletini Mustafa Kemal ortaya koymuştur. İşte bu nedenle Türk devletinin arkasında bir kurucu akıl olarak Kemalist akıl bulunmaktadır. Doğu ile Batı arasında, Asya ile Avrupa kıtalarının kesişme noktasında, İslam dünyası ile Avrupa Hristiyanlığının sınırlarında ve merkezi coğrafyanın toplumsal yapılarında böylesine bir ulusal üniter merkezi devletin kurulabilmesi son derece zor bir işin başarılmasıdır. Bu başarının arkasında ise kurucu iradeyi temsil eden kurucu önderin aklının önde gelen rolü vardır. Eğer böylesine bir kurucu akıl, kurucu önderde bulunmasaydı, her türlü dış ve iç tehdide ve emperyal zorlamalara karşı böylesine bağımsız bir devlet dünyanın orta yerinde kurulamazdı. Düveli muazzama denilen büyük emperyal devletlerle önce savaşmak, sonra da mücadele etmek zorunda kalan kurucu önder, yaşadığı olaylardan ve okuduğu 5000'e yakın kitaptan aldığı bilgilere dayanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ülkeyi kurtarmak üzere Samsun'a çıkmadan önce bitmiş olan Osmanlı Devleti'nin Genelkurmayı, İstihbarat Örgütü ve devletin kadrolarıyla yaptığı hazırlıklara dayanarak yola çıkmış ve geçmişten gelen devleti ebed müddet anlayışı doğrultusunda hareket ederek, bitmiş olan bir devletin sonrasında yeni Türk devletini gene aynı çizgide bağımsız bir siyasal varlık olarak tarih sahnesine çıkarmıştır. Her türlü iç ve dış saldırıya rağmen halen ayakta olan ve bağımsız siyasal varlığını zorlanarak da olsa koruyabilen Türk devleti, kurucusundan gelen kurucu aklı iyi bilmek ve bunun bilincine vararak yoluna devam etmek durumundadır. Bu doğrultuda tartışmaların giderek arttığı bir aşamada genç bir Türk tarihçisi olarak Sinan Meydan cesaretle ortaya çıkmış ve Aklı Kemal adını taşıyan kitabıyla, kitap serisiyle Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti'ni tarih sahnesine çıkaran kurucu önderin siyasal aklını bugünün genç cumhuriyet kuşaklarına aktarmaya çalışmıştır. Atatürk ile ilgili şimdiye kadar 10.000'in üzerinde kitap yayımlanmıştır. Ne var ki siyasal akıl açısından Atatürk'ü ele alan ve değerlendirerek bugünün cumhuriyet kuşaklarına aktaran bir kitap yayımlanmamıştır. İşte Sinan Meydan böylesine bir boşluğu doldururken önemli bir bilimsel çalışmayı Türk kütüphanelerine kazandırmıştır. Umarız bugünün kuşakları artık duygusal Atatürkçülüğü bir yana bırakarak akılsal Atatürkçülük doğrultusunda Aklı Kemal isimli kitabı okuyarak tartışırlar ve bugünün Kemalist aklını yakalamak doğrultusunda Kemalist akıl tartışmalarına yönelirler. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin dayandığı temel felsefe, bilgi birikimi ve ortaya çıkan tarih dersleri geniş boyutlarda ele alınarak tartışılırsa, o zaman devlet kuran önder olarak Mustafa Kemal'in aklına erişilebilir ve onun devleti kurarken ya da yönetirken kullanmış olduğu siyasal akıl bugün açısından değerlendirilebilir. Merkezi alanda emperyalist ve siyonist bir düzen oluşturulması doğrultusunda işbirlikçi neoliberal, batıcı ve cemaatçi kadroların Atatürk'e ve Kemalist Cumhuriyet'e saldırılarının giderek arttığı son aşamada Atatürk ve Kemalist Cumhuriyet ile ilgili gerçekçi ve nesnel değerlendirmenin yapılabilmesi için Kemalist aklın ya da Aklı Kemal'in her yönüyle ortaya konulması gerekmektedir. Çünkü bugün eğer hala dünyanın ortasında Türkiye Cumhuriyeti adında bir bağımsız Türk devleti varsa bu Aklı Kemal ya da Kemalist akıl sayesindedir. Devlet, kurucu önderin devletin modelini oluştururken, devleti yapısallaştırırken kullandığı siyasal akıl, Kemalist akıl olarak ele alınmalı ve bilgi birikiminin ışığında her yönüyle nesnel bir biçimde değerlendirilerek siyasal saldırılara yanıtlar verilebilmelidir. Aklı Kemal isimli kitabında, ilk iki cildinde Sinan Meydan, Atatürk'ün 10 ayrı projesini ele almaktadır. Bir siyaset bilimci olmadığı için, tarihçi bir bakış açısıyla Atatürk'ün projelerini ele alan Meydan, sırasıyla Aklı Kemal'in ortaya koyduğu 10 ayrı projeyi Türk kamuoyuna yansıtmıştır. Sırasıyla Çağdaş Türkiye Projesi, Türk Ulus Devlet Projesi, Rumeli Savunma Hattı Projesi, Ordu ile Siyaseti Ayırma Projesi, Beden Eğitimi ve Spor Projesi, Anadolu'nun İşgalini Önleme Projesi, Yeşil Cennet Örnek Çiftlikler Projesi, İdeal Cumhuriyet Köyü ve Halk Evleri Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Demokrasi Projesi olarak tam 10 büyük projeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklının ortaya koyduğu ürünler olarak açıklamaktadır. Atatürk'ün başka projelerini ikinci plana atarak ön planda 10 ayrı projeyi ele alan Sinan Meydan, bu kitabı ile yeni bir tartışmayı gündeme getirmekte ve tarihin önde gelen kahramanlarından birisi olan Mustafa Kemal'in aklını tam bir asır sonra açıklayarak tartışmaya sunmaktadır. Kendi içinde hepsi bir mantıksal tutarlığa sahip görünen bu projeler sayesinde çağdaş bir cumhuriyet ve ulus devleti olarak Türk devletini Atatürk, dünyanın merkezi coğrafyasında kurabilmiştir. 100. yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın ortasında kaya gibi sağlam duran bir devlet yapısına sahip olmasının arkasında yatan gerçek, kurucu iradenin kullanmış olduğu doğru siyasal akıldır. Atatürk aklını kullanırken, Osmanlı ordusunda aldığı askeri bilgiyle beraber Osmanlı Devleti tarihi ve siyasal birikiminden de, Anadolu'nun benzersiz jeopolitiğinden olabildiğince yararlanmış ve imparatorluk sonrası dönemde Türk Devleti'ni gerçekçi temeller üzerine başarılı bir biçimde kullandığı siyasal akıl ile, yani Kemalist akılla kurabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı aşamasında imparatorluklar çağı sona ererken ve ulus devletler dönemi gündeme gelirken, Atatürk gerçekçi bir biçimde davranmış ve Osmanlı döneminden gelen bilgi birikimini jeopolitik konum ile beraberce değerlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bugünün Türkiye'sinde Kemalist akla dayanan bir Atatürk Cumhuriyeti düzeni bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin hasta adam olarak ilan edildiği 1852 yılında Büyük Britanya İmparatorluğu merkezi coğrafya için Osmanlı sonrası dönemde geçerli olmak üzere Yakın Doğu Konfederasyonu planını hazırlayarak uygulama alanına sokmuştur. İngilizlerin en Siyonist başbakanı olarak Benjamin Disraeli'nin öncülüğünde hazırlanmış olan bu proje, tümüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılmasını, Büyük Britanya İmparatorluğu'na bağlı olacak bir Yakın Doğu Konfederasyonu'nun Osmanlı Hinterland'ında kurulmasını öngörüyordu. Bu doğrultuda Çanakkale'ye İngiliz ve Fransız donanmaları gönderilmiş ama Çanakkale'nin geçilmezliğini de tarih ortaya koymuştur. Ruslar Kafkasya ve Balkanlar'da aşağı doğru Kırım Savaşı sonrasında inmeye başlayınca İngilizler Kıbrıs'a el koyarak Orta Doğu ülkelerini Ruslardan önce işgal ediyorlardı. Osmanlı zayıflayarak geri çekildikçe ahali merkezi topraklar olan Anadolu'ya göç ederek direnişe geçiyor ve Dünya Savaşı ile beraber bir de Ulusal Kurtuluş Savaşı verilmesi zorunluluğu gündeme geliyordu. İşte bu aşamadan sonra Osmanlı sonrası için yeni bir proje gerekiyordu. Mondros bırakışması ile teslim olan Osmanlı hükümeti bitince, geride kalan Osmanlı Devleti'nin kalıntıları ile Anadolu halkı bir araya gelerek Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı örgütlüyorlardı. Bir ölüm kalım ve var olma savaşı verildikten sonrası için yeni bir proje gerekiyordu. Bu projenin ilk adımları son Osmanlı Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli kararı doğrultusunda atılıyor ve Anadolu'da Kurtuluş Savaşı başlatılıyordu. Savaşın uzun sürmesi, Türklerin kendi ülkelerinde varlıklarını koruması açısından sorun olmuyor. Savaş sırasında yeni kurulan devlet ile Türkler geleceğe dönük olarak yeni bir devlet projesini aklı kemal sayesinde devreye sokabiliyorlardı. 20. yüzyılın başlarında dünyanın önde gelen emperyal devletleri Osmanlı topraklarının bulunduğu merkezi alanda savaşlara ve kendi planları doğrultusunda bir çekişmeye yöneldikleri aşamada dünyanın orta yerinde batılı ülkelerin hegemonya kuracağı yeni projelerin devreye girdiği görülmektedir. İşte tarihin bu en kritik aşamasında Mustafa Kemal dünya sahnesine çıkarak Osmanlı sonrası bütün emperyal ve siyonist projeleri devre dışı bırakan yeni bir devlet projesini Ulusal Kurtuluş Savaşı ile beraber gündeme getiriyordu. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti, ulus devleti bir siyasal projedir ve ulusal çizgide siyasi bir akla dayanmaktadır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olarak tarih sahnesine çıkan Mustafa Kemal, daha sonra savaşın kazanılmasından sonra elde edilen siyasal güç ile yeni devlet projesinin hayata geçirilmesine yöneliyordu. Sinan Meydan'ın Aklı Kemal isimli kitabında belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti bir siyasal projedir ve bir bilgi birikimi ile beraber aynı zamanda ulusal bir siyasi akla da dayanmaktadır. Avrupa'nın yanı başında çağdaş bir Türkiye yaratma yolunda Türk ulus devleti kurmak, Kemalist aklın kullanılması ile devreye sokulan kilit bir projeydi. Anadolu'nun işgalini önleme, Rumeli savunmasını gerçekleştirme, kurucu iradeyi temsil eden Kemalist aklın gerçekleştirdiği girişimlerdi. Misak-ı Milli kararının ilanı gene kurucu iradenin gerçekleştirdiği ilk adımdı. Türklerin ve Müslümanların çoğunlukta bulunduğu ve topluca yaşadığı merkezi alan coğrafyasında ulusal sınırlar içinde bir Türk ulus devleti o dönemin ulus devlet modası doğrultusunda kuruluyordu. Gelişmiş Batı ülkelerinin sahip olduğu modern ulusal, üniter ve merkezi devlet yapılanması kurucu iradenin Türkiye için uygun bulduğu bir devlet modeliydi. Kurucu önder olarak Mustafa Kemal bu doğrultuda aklını kullanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında merkezi coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devlet modeli tarihsel açıdan Kemalist aklın eseri olarak kabul edilebilir. Atatürk, aklı kemale sahip olan bir siyasal önder olarak Kemalist modelde bir Türk devletini Türk ulusuna kazandırıyordu. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına doğru yol alırken iki kutuplu dünya düzeni çöküyor ve sosyalist sistemin dağılması ve Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkması üzerine merkezi alanda gene eskisi gibi emperyal projeler devreye giriyor. Büyük Britanya İmparatorluğu öncüsü ve kurucusu olduğu dünya devleti oluşumu adına gene eskisi gibi Osmanlı hinterlandında bir yakın doğu konfederasyonu kurmaya yönelirken İngiltere'nin yavrusu olan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Orta Doğu projesiyle ılımlı İslam üzerinden yeni bir pan-İslamcılık politikasına Türkiye üzerinden yöneliyor. 5000 yıllık Orta Doğu tarihinde en eski etnik grup olduğunu öne sürerek, vaat edilmiş topraklarda üçüncü kez İsrail'i bir Yahudi devleti olarak kuran Siyonistler ise, Büyük İsrail Devleti'ni bölge halklarına ve ülkelerine karşı dayatıyor. Üç büyük emperyal proje bölgeye Batı bloku üzerinden dayatılırken, Osmanlı sonrasında kurulmuş olan bölge devletleri ortadan kaldırılmak isteniyor. İşte bu aşamada bütün Orta Doğu devletleri ile beraber Türkiye Cumhuriyeti de tasfiye edilmek isteniyor. Osmanlı İmparatorluğu sonrasında merkezi coğrafyada kurulmuş olan devletler içerisinde en ciddi örgütlenmiş olan Türk Devleti'nin de ortadan kaldırılmak istenmesi Türk Devleti ve Türk ulusu açısından kabul edilemeyecek bir durumdu. Böylesine yepyeni bir aşamada aklı kemal ile kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti'nin korunabilmesi ve yoluna devam edebilmesi açısından kemalist aklın kullanılması gerekmektedir. Kemalist aklın uygulamaya geçmesinin bir sonucu olarak doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunabilmesi doğrultusunda kemalist aklın Atatürk'ün cumhuriyetini yönetenler açısından kullanılması doğal bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. Çünkü Yakın Doğu Konfederasyonu, Büyük Orta Doğu Federasyonu ya da Büyük İsrail merkezli bir Orta Doğu Birleşik Devleti kurulabilmesi doğrultusunda emperyalist ve siyonist çevrelerin devlet yıkıcılığı merkezi alanda devam edip gitmekte, terör ile beraber savaş ve her türlü siyasal komplolar Türkiye ile beraber komşularına dayatılmaktadır. Bugün gelinen aşamada Atatürk Cumhuriyeti'nin korunabilmesi ve yoluna devam edebilmesi için ciddi bir kemalist akıl uygulamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Atatürk'ün tüm yazdıkları ve yaptıkları böylesine bir kemalist aklın günümüz koşullarında oluşturulabilmesi için son derece yeterli bir kaynak olarak bugünün yönetici kuşaklarına yön göstermekte ve destek sağlamaktadır. Ne var ki Soğuk Savaş döneminde Atatürkçülük adına İngiliz, Amerikan ve İsrail destekli askeri yönetimlerin yeniden devreye girmesi artık mümkün görünmemektedir. Teknolojik açıdan gelinmiş olan yeni aşamada hiçbir plan ya da proje gizli kalmamakta ve eskisi gibi gizli darbe senaryolarıyla Atatürkçülüğün batılı emperyal devletlerin çıkarları doğrultusunda eskisi gibi kullanılabilmesi mümkün olamamaktadır. Bu aşamada artık sivil bir kemalizme ya da demokratik çizgide bir Atatürkçülüğe gereksinimi duyulmaktadır. Savaş koşullarında ya da Soğuk Savaş döneminde kemalizm adına uygulanan yöntemlerin bugünün demokratik ortamında artık eskisi gibi uygulanamayacağı görülmekte ve bu nedenle kemalist cumhuriyetin korunabilmesi doğrultusunda yepyeni bir kemalist aklın devreye girmesi gerekmektedir. Merkezi alanda sürüp gelmekte olan bin yıllık Türk devleti geleneği ve birikimi bugünün koşullarına uygun bir demokratik Atatürkçülüğün yepyeni bir kemalist akıl ile devreye girebilmesini mümkün kılabilecektir. Bugünün Atatürkçülerinin ve Cumhuriyet'in yeni kemalist kuşaklarının böylesine bir birikime ve toplumsal zenginliğe sahip çıkmasıyla beraber bugünün kemalist aklı ortaya çıkabilecek ve Türk toplumuna bu dar boğazdan geçerken yön gösterebilecektir. Devletin kuruluş çizgisinden ve kurucu iradenin özünden kaynaklanacak yeni bir çıkış, bugünün değişen koşullarının görülmesine yardımcı olabilecek, içinde bulunulan yeni konjonktürün anlaşılmasını ve Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda gerçekçi politikalar izlemesini sağlayabilecektir. Aklı kemal ile kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına erişebilmesi ve kurucu önderin söylediği gibi ilelebet fayda kalabilmesi için kemalist aklın yeniden devreye girmesi zorunlu görünmektedir. Kemalist akıl, modern Türk Devleti'nin ve Çağdaş Cumhuriyet rejiminin ulusal çıkarlar doğrultusunda korunabilmesi için yön göstermeye devam etmelidir. Bu doğrultuda oluşacak siyasal aklın, Türk Devleti üzerinde etkili olması, Türkiye'yi bugün yönetmekte olan siyasal kadroların, devletin kuruluşundan gelen kemalist akıl ile hareket etmeleri, birçok sorunun çözülmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Kemalist akıl, 90 yıldır yaşanan olaylardan ders çıkaran kemale ermiş, yani olgunlaşmış bir siyasal akıl olabilmelidir. Böylece Türk toplumu içerisinde Atatürkçü olmayan diğer toplum kesimlerinin de ülke ve devletin geleceği açısından ulusal çıkarlar doğrultusunda yeniden bir araya gelebilmeleri sağlanabilecektir. Emperyal ve Siyonist çevreler ile yakın temas ve diyalog içerisinde olan bazı işbirlikçi çevreler, Batılı emperyal ve Siyonist projeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya yönelik çalışırlarken, Kemalizm ve faşizm, devlet aklının kullanılmasında otoriterizm olarak suçlamaktan çekinmemektedirler. Kemalist çizgide devlet aklının kullanılmasını hukuk devletinin sınırlarını aşmak olarak suçlamaktan çekinmeyen bu işbirlikçi toplum kesimleri, 3. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye edebilmek için her türlü siyasal senaryoyu ve bu doğrultudaki psikolojik savaş komplolarını uygulamaya getirerek ülkeyi ciddi bir çöküşe doğru zorlamaktadırlar. Küreselleşmenin yaşandığı çeyrek yüzyıllık zaman dilimi sonrasında artık Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti, ulus devleti daha bilinçli bir Kemalist aklı uygulayarak önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek her türlü zorluğu ve dar geçidi aşabileceklerdir. Türkiye'yi kurtaracak Kemalist akıl, yurtta ve dünyada sulh anlayışı ile aynı zamanda bölge ve dünya barışının korunmasında da önemli katkılar sağlayacaktır. Profesör Doktor Anıl Çeçen, 27 Nisan 2012, 1. Ayrımın sonu, sayfa 21.